Ayrım 9.
Verilecek ev ödevlerinden yararlanmak. Ev ödevlerinin en önemli özelliklerinden biri, çocuğa yapıcı ve yaratıcı nitelikte bir iş yaptırmaktır. Bunun için de onun ilgi ve gereksinimlerinden yararlanılır, bu doğrultuda onun yapacağı iş aynı zamanda gülüleyici bir rol oynamalıdır. Bunun için çocuğa gücünün ölçüsünde bir iş vermek gerekir. Herkese aynı ödevi vermenin anlamı yoktur. Herkese aynı ödev verilse bile ödevin çocuğa özgü bir yönünün ortaya çıkarılması ile yetinilmelidir. Ancak bu takdirde çocuk öğretimde başarı gösterir ve kendine olan güvenini artırır. Bu yolla güdülenmiş olur, bunun için çocuğu başarabileceği konularda inceleme ve araştırma yapmaya yöneltmek gerekir. Bunu yapan kimseler konunun içine girdikçe güdülenmeye devam eder. Başlangıçta kısa tutulan konu, güdülenme sonucu gittikçe genişler. O halde öğretimde buradaki anlayış içinde güdülemeye fırsat sağlamak gerekir. Bir haritayı kopya etmek gibi, anlamsız ve mihaniki bir ödevin böyle bir etkisi düşünülemez. Ama bir konu hakkında rapor hazırlamak, bir fikri açıklatmak, bir konuyu somutlatıcı biçimde 2 ve 3 boyutta eserler hazırlamak gibi durumlarda güdü, öğretmenin yapacağı pedagojik etki ya da rehberlik ile sağlanır. Sınıf köşelerinden yararlanmak. Öğretimde öğretilen her ünite ile ilgili olarak ve öğrencilere yapılan iş ve eserlerin konduğu yerlere sınıf köşeleri denir. Bunlar buralarda bir süre kalır, öğrenciler gelip gittikçe buradaki eserleri, araç ve gereçleri inceler, bu sırada öğrenciler yeni şeyler öğrenmeye devam ettikleri gibi ünitenin ayrıntılarıyla ilgili ya da benzer konularda öğrencilerin öğrenmek istedikleri yeni konularda ortaya çıkar. Bu da yeni inceleme ve araştırmalar için öğrencileri güdülemeye yardım eder. Bu sırada öğretmenin burada bulunması, çocuğa yeni sorular sorması, çocuğun geleceğe yönelik çalışmaları için onda güdüleme etkisi yapar. Öğretmen okulda ve sınıf içinde böyle durumları kollamak ve tam zamanında bu etkiyi yapmak durumundadır. Basit gibi görünen bu etkiler öğrenciler için yeni bir başlamada bir esin kaynağı rolünü oynayabilir. 2. Belli bir konunun öğretimi sürecinde öğrencileri güdülemek. Öğretimin başlangıcında güdüleme şekilleri. Yukarıdakilerin hepsi sınıf ortamı içinde öğrencileri güdülemekle ilgilidir. Bir de sınıfta konuya başlarken öğrencileri öğrenim için güdüleme sorunu vardır. Bu yeni öğrenilecek her konuda yapılır. Buna öğretimde ilgi uyandırmak yahut daha doğru terimiyle güdülemek denir. Öğretim ancak bu suretle mümkündür. Öğrencide doğal olarak böyle bir durum söz konusu değilse bu takdirde bu yapay olarak yapılır. Bu durumda eğitsel ilgiden söz edilir. Bu tür ilginin eğitimde daha değerli olduğu kabul ediliyor. Ünite çalışmalarında amaçlar saptanırken ve daha sonraki çalışmalarda öğrencilerin kendi kendilerine güdülenmeleri olasılığı her zaman vardır. Bunlardan yukarıda söz ettik. Fakat aritmetik, resim, yazı, müzik ve beden eğitimi gibi daha çok beceriye yönelik derslerde konuya girmeden önce ilgi uyandırma yahut güdüleme davranışında bulunma bir zorunluluk halini alır. Bu konuda konu ile ilgili bir fotoğraf, bir resim yahut benzeri bir araç ve gereç gösterilir. Öğrencilerin dikkati bunun üzerine çekilir. Üzerinde konuşma ve tartışma yapılır. Yeter derecede güdüleme sağlandıktan sonra derse başlanır. Bazı derslerde de sınıf önünde bir gösteri yapmak gerekir. Bu gösteri öğretilecek şeylerin mekanizmasını içeren ve oyuncak şeklindeki nesnelerden oluşabilir. Örneğin uçakların havada nasıl uçtuklarını açıklamak istediğimiz bir derste uçurtma modelini göstermek ve bunun yapısını incelemek gibi. Böyle bir davranışta bulunabilmek için öğretmenin elinde bol araç ve gereç olması gerekir. Gazete ve dergilerden keseceği resim ve fotoğraflar bu bakımdan öğretmene çok yardım eder. Bunlar renkli oldukları takdirde etkileri daha fazla olur. Bu tür öğrenme, öğretmen davranışları ünite çalışmalarına başlamadan önce de yapılır. Böylece ünitenin öğrenilebilmesi için gereken güdü sağlanmış olur. Artık bundan sonra birbirlerini ateşleyen fitiller gibi öğretim süreci içinde güdülemeler birbirini izler. Kimi zaman işlenecek olan konu ve ünite öğretmen tarafından bir problem şeklinde sokulur. Acaba denizde vapur niçin batmaz gibi. Herkes bir şey söyler. Belki bu arada Arşimet'in ünlü hamam öyküsü anlatılır. Öğrenciler bu konuda düşündürülür. Yanıtı bulabilmeleri için bazı ipuçları verilir, sonunda özgül ağırlık fikrine varılır. Bundan sonra da ünitenin ya da konunun öğrenilmesine devam edilir. Böylece bir problem ya da bilmece şeklinde ortaya atılan konu, öğrenebilmek için öğrencide gereken güdüyü sağlar. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, öğrencileri güdüleyici bir durum yaratamadığımız zaman da sözel olarak bazı işler yapmak zorundayız. Bunlar en azından şunlar olabilir. Konu ya da üniteyi eski konu ya da üniteye bağlamak, öğretilecek konunun ne olup olmadığını yani niteliğini açıklamak, konuyu öğretmenin sağlayacağı yararları ya da önemini ortaya koymak. Diğer güdüleme şekilleri kadar olmasa da bu yollarla da öğrencileri güdüleme, hiç güdüleme olmadan öğretim yapmaktan çok daha iyidir. Öğretim sırasında kullanılacak araç ve gereçler, hatta öğretim yöntemi de öğrencileri güdülemede bir araçtır. Bunlar ne kadar çok, ne kadar göze ve kulağa hitap eder ve ne kadar ilginç olursa güdüleme etkileri de o kadar çok olur. Bütün bunları bilerek derslerdeki tutumu ile kullandığı araç ve gereçlerde yeterli düzeyde güdüleme sağlamak öğretmenin elindedir. Çağdaş Eğitim, Sayı 129, Ocak 1988. 13. Etkili okul kavramı ve buna etki eden etkenler. Etkili okul nedir? 1960 sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bazı Avrupa ülkelerinde etkili okul, effective school adıyla yeni bir kavram gelişmiştir. Eğitim sözlüğünde de etkili öğretim, effective teaching olarak bilinen bir terim vardır. Good, Carter V. Dictionary of Education. McGraw-Hill Book Company, 1973, sayfa 1589. Bu terim şu şekilde tanımlanmıştır. Öğrenci davranışında istenen değişikliği yapmak için kullanılan ya da sunulan bir eğitim planının gerçekleşmesi. Yine eğitimde bunlarla ilgili olarak kullanılan iki terim daha vardır. Bunlardan biri etkin öğretim, active teaching'dir ki ele alınan bir sorunun çözümünde geleneksel derslik yöntemlerinden yararlanmak yerine ilgili birkaç bilgi alanında araştırma, deneme ve inceleme yapmaya önem veren öğretimdir. Etkin okul, aktif school'da eğitim ve öğretim etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi konularında öğrencilere geniş çapta katılma olanağı sağlayan okul olarak tanımlanmıştır. Oğuzkan Ferkan, Eğitim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Yayınları, 1974, sayfa 68. Son iki terim ilgisi bulunmakla birlikte etkili okul teriminden biraz farklı görünmektedir. Son iki terim öğretim sistemi ile daha çok ilgilidir. Etkili okul ile etkili öğretim birbirine çok daha yakındır. Etkili öğretim ancak etkili okulda gerçekleşebilir. Bununla birlikte etkili okul kavramının etkili öğretim kavramından daha geniş bir kapsamı vardır. Etkili okul konusunda bizde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Sayın Doçent Doktor Ali Balcı'nın iki yazısı yayımlanmıştır. Bunlardan biri Eğitim ve Bilim Dergisi'nin Ekim 1988'de yayımlanan 70. sayısında Etkili Okul, diğeri de aynı derginin Temmuz 1992'de 85. sayısında yayımlanan Etkili Okul, İlk Öğretim Okullarının Etkililiği adını taşıyan ve bir araştırmanın sonucu olan yazıdır. Bu iki yazı eğitim çevrelerini yeni bir anlayışa olmasa da yeni bir uygulamaya götürecek bir nitelikte görülüyor. Birinci yazı kavram olarak etkili okulu tanıtmakta ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan değişik araştırma sonuçlarından örnekler vermektedir. İkinci yazıda bu araştırmalar hatırlatılarak çok kısa bir özet sunulduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nca seçilen 140 ilköğretim müfettişi adayının 120'sinin etkili okul ile ilgili bir ankete verdiklerinin yanıtlarının incelenmesi yapılmaktadır. Bu iki yazının incelenmesi etkili okul kavramının yeni bir sistem yahut yeni bir yöntem olmadığını, mevcut sistem ve yöntemlerin daha verimli yahut daha etkili bir biçimde nasıl kullanılabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle etkili okul kavramı her okul ve sistemde rahatlıkla uygulanabilecek fakat özellikle yönetici ve öğretmenlerden biraz özveri bekleyen bir kavram olmaktadır. Etkili okul değişik yönlerden araştırma yapan araştırıcılara göre değişik şekillerde tanımlanmıştır. Kloff ve diğerleri etkili okulu öğrencilerin bilişsel, duyusal ve psikomotor gelişmelerinin en uygun optimum sağlandığı bir öğrenme çevresi olarak tanımlanmıştır. Balcı Ali, Etkili Okul, Eğitim ve Bilim, Cilt 12, Sayı 70, Sayfa 23. Brooker de aynı okulu öğrencilere temel beceri ve öteki davranışlar öğretmede sadece seçilmiş değil de tüm öğrencilerin öğrenmesinde etkili olan okul olarak tanımlamıştır. Etkili okul araştırmalarının önderliğini yapanlardan Roland Edmonds da etkili okulu, öğretim yönünden güçlü olan okul olarak algılamış ve böyle tanımlamıştır. Aynı yazı, sayfa 24. Hemen anlaşılmış olacağı üzere etkili okul ilk bakışta eğitimden çok öğretime ağırlık veriyor gibi görünmektedir. Yazıda bunu belirleyen başka bir anlatım da şudur. Okulların temel işlevi öğretim ve öğrenimdir. Aynı yazı, sayfa 27. Bunu çağdaş bir okul anlayışıyla bağdaştırmak zordur. Okulların temel işlevi eğitimdir. Öğretim bunun aracıdır. Şeklindeki bir anlayışı araştırmalar değiştirmiş olabilir mi? Dersler kadar ders dışı etkinliklerin de okul eğitiminde büyük bir yer tuttuğu kuşkusuzdur. Sonra sınıf öğretimi de bilgi ve becerileri öğrenmenin ötesinde bireysel ve toplumsal gelişmeye yönelik birçok etkinliklerin yapıldığı ve davranış kurallarının öğrenildiği bir yerdir. Bu böyleyken tanımın içine eğitim sözcüğünü almamak bir eksiklik olarak görülüyor. Tanımlarda eğitim sözcüğü yer almamışsa da etkili öğretimde geçen istenen davranış değişikliğini gerçekleştirme eğitimden başka bir şey değildir. Bunun için etkili okulun tanımı için eğitim sözcüğü girmemişse de etkili okulun salt öğretime önem verdiği, eğitime kayıtsız kaldığı ileri sürülemez. Etkili okulun eğitim felsefesi. Etkili okul kavramını savunan ve ona sahip çıkan araştırıcılar eğitimin gücüne başkalarından daha çok inanmış görünüyorlar. Bunlara göre 1. Bütün öğrenciler öğrenebilirler. 2. Bütün öğretmenler öğretilmesi gerekenleri öğretebilirler. 3. Bütün öğrencilerin eğitimden yüksek beklentileri olabilir. 4. Bütün öğrencileri yüksek başarıları, normları geliştirebilir. 5. Düşük öğrenci başarısı yararsızdır. Bireysel ayrılıkları pek dikkate almayan bu inanışın okul çalışmalarına bir zararı olacağı düşünülemez. Aksine öğretmen ve öğrenciler dahil bütün ilgilileri verimli çalışma için bir çabaya yöneltir. Öğretmeni de öğrenme psikolojisinin bulgularından daha çok yararlanmaya götürür. Yüksek güdüleme, problem çözme davranışında bulundurma, başarılı olduğu zaman ödüllendirme, öğrenme konularını birbirine bağlama, sevgi ve sevecenliğin egemen olduğu bir eğitim ortamı yaratma ve bütün becerilerle bir anne ve baba derecesinde ilgilenme gibi. Etkili okulun boyutları. Yapılan araştırmada etkili okulu belirleyen 5 boyut olarak şunlar tespit edilmiştir. 1. Okul yöneticisi, 2. Öğretmenler, 3. Okul ortamı, 4. Öğrenciler, 5. Veliler. Eğitimin bu boyutları çocuğun eğitimine ne derece katılabilirse o çocuğun eğitimi de o derece etkili ya da başarılı olacaktır. Şimdi araştırmalarda kullanılan ölçütlerle bu ölçütlerin eğitim değerleri üzerindeki bazı eğitsel düşünceleri sıralamaya çalışalım. Etkili okulda yöneticisinin rolü ve görevleri. Etkili okulda okul yöneticisi başarının en büyük etkeni olarak görülüyor. Onun görevi de okulu yönetmekten çok eğitim ve öğretim işlerini yönlendirmek, dersler ve sınıflar arasındaki eşgüdümü, koordinasyonu sağlamak. Onun asıl işi eğitim ve öğretim etkinliklerini sıraya koyarak bu sıraya uygun planlara göre okulu başarıya götürmektir. Yönetim işlerini ise yetki devri yoluyla yardımcılarına yaptırmaktır. Çok önemli işlerinin karar ve sorumluluğunun kendi üzerinde olacağı doğaldır. Okul yöneticisi başarılı olan öğrencileri bu başarılarından dolayı ödüllendirir. Herkesi başarılı olabilmek için güdüleme çabasında bulunur. Onların yüksek başarı göstermeleri için her fırsattan yararlanılır. Herkesten yüksek başarı beklendiği her fırsatta dile getirir. Okulda çalışan herkesin işini ve okulu sevmesine yardım eder. Onların okula bağlanmasını sağlar. Bunun için öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer okul personelinin okul işleriyle olduğu kadar gerektiğinde kişisel sorunlarıyla da ilgilenir. Bu sorunların çözümüne ve ilgililerin gelişmesine katkıda bulunur. Yine okul yöneticisi sınıflarda olup biten her şeyle meşgul olur. Bu amaçla derslerde öğretmenleri sık sık ziyaret eder, hangi konuların hangi yöntemlerle işlendiğini, hangi kitapların okutulduğunu, hangi araç ve gereçlerin kullanıldığını görür. Yönetici odasında oturup kalmaz, sık sık okulun her köşesini dolaşır, işlerin yolunda gidip gitmediğini denetler. Bu arada okulda öğrencilerin sorunları ile de özellikle ilgilenir. Sorunu olan öğrencilerin velileriyle öğretmen arasındaki bağlantıyı sağlar. Okulun ve sınıfın tam bir eğitim ortamı olmasına özen gösterir. Okulda konmuş olan davranış kurallarının bozulmasına izin vermez. Bunu yaparken bütün öğrencilere eşit davranır. Okulda iltimas ya da kayırma gibi davranışların olmasına fırsat vermez, öğrencinin ve öğretmenin onurunu korur. Etkili okulda öğretmenin rolü ve görevleri. Etkili okulda öğretmenler eğitim ve öğretimde birer rehberdir. Çocuğun geleceği onun tutum ve davranışlarına bağlıdır. Bu nedenle öğretmen etkili okulun çocuğa etki yapan en önemli öğesidir. Onun için o eğitim ve öğretim sürecinin bütün bilgi, beceri ve alışkanlıklarla ilgili nitelik, tutum ve davranışlarına sahip olmalıdır. Bu da kendisini öğretmen meslek bilgisine sahip olmakta gösterir. Bu bakımdan öğretmenlik bir bilim ve sanat işidir. Bu kendisini belirgin bir biçimde etkili okulda gösterir. Öğretmenlerle ilgili olarak etkili okulda oluşturulması gereken ilk koşul, öğretmenler arasında çeşitli öğretim konularında görüş ve anlayış birliğinin kurulmasıdır. Bunun olmadığı bir yerde iyi yani etkili bir öğretimden söz edilemez. Bunun için bir okulun öğretim kadrosu, o okulun amaç ve hedefleriyle öğretimden neler beklendiği hakkında tam bir görüş ve anlayış birliğine sahip olmalıdır. Bunun sağlanması için okul yöneticisi küçük gruplar halinde ve gerektiğinde öğretmenler kurulu şeklinde sık sık toplantılar düzenlemelidir. Bu yolla okulun amaçları, derslerin amaçları ve yöntemleri sık sık değerlendirilmeli ve dikkatler bunun üzerinden ayrılmamalıdır. Derslerin özel öğretim yöntemleri başarının artırılmasında önemli bir etkendir. Sınıfta başarılı olmanın başka bir koşulu da düzenli ve disiplinli bir çalışmadır. Bu bir anlamda planlı ve programlı çalışma demektir. Bu düzen ve disiplinin şekli dersten derse ve konudan konuya değişir. Bununla birlikte bu konuda bir şey söylemek gerekirse öğrencileri zapturapt altına alan bir disiplin hoş görülmeyeceği gibi öğrencileri başıboş bırakan bir disiplin de hoş görülmez. Sınıf disiplini öğrencilerin kendilerini ortaya koymalarına, ifade etmelerine imkan sağlayan özgür bir disiplin olmalıdır. Bu eski alışkanlıkların etkisiyle bazılarımıza hoş görülmeyebilir. Bu davranış kazanmada eğitim olgusunun bir gereği olduğu gibi içinde bulunduğumuz demokratik yaşayışa alışmanın da bir gereğidir. Çocuklar baskı altında kalmadan duyduklarını, düşündüklerini rahatça söyleme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Öğrencileri rahat ve özgür bir ortam içinde olduklarına inandırma ve ikna etme eğitimin temelidir. Ulu Önder Atatürk'ün ta 1924'te söylediği gibi, korkutma esasına dayanan ahlak bir erdem olmaktan başka itimada da şayan değildir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. Türk Tarih Kurumu Yayını 1959, sayfa 173. Sınıfta öğrenciler bireysel, grupça ve sınıfça çalışmaya alıştırılmalıdır. Bu üç alışma şekline öğretimde zaman zaman yer verilmelidir. Hemen her derecedeki okullarımızın öğretim programlarının istediği bu çalışma şekillerine uygun bir sınıf ortamı yaratmak öğretmenin görevidir. Bunun için sıra yerine masa kullanılması, masaların sınıfta bir at nalı şeklinde düzenlenmesi gerekir. Bunlar yapılmadığı takdirde eski okulda yeni öğretim gerçekleştirilemez. Bu durumda normal çocuk davranışı haksız olarak disiplinsizlik olarak yorumlanabilir. Böyle sınıflarda çocuğun bir arkadaşıyla yaptığı ufak bir konuşma, bir silgi alıp verişi bile bir sorun olur. Sıralar eski öğretimin bir aracıdır. Yeni ve etkili okul sıra yerine masa kullanılmasını gerektirir. Buradaki özgürlük anlayışı hiçbir zaman öğrencilerin başıboş hareket etmeleri anlamında alınmamalıdır.